32. ayrım, sayfa 171. Frederick'in villası gibi pahalı villalar alışılageldiği gibi şehir merkezinden uzakta, nüfusun yoğun olmadığı bölgelerdeydi ve hırsızlar için kolay birer avdı. Frederick Odessa'ya geldiğinde yerel gazetelerde Moskova ve Petrograd'dan gelen diğer ünlü girişimci ve organizatörlerle birlikte kendi adından da söz ettirecek kadar tanınıyordu ve bu şöhreti hedef haline gelme olasılığını arttırdı. Bir yanda hala burjuvazinin hesabını görmeye hevesli olan Bolşevikler, diğer yanda bildik hırsızlar varken ailesiyle birlikte kent merkezine taşınmanın daha ihtiyatlı olduğunu gördü. Burada hiç değilse biraz askeri koruma ve kalabalık içinde olmanın verdiği güven vardı. Ancak Odessalılar çevrelerini sarmış olan tehditlere karşın bazı açılardan artık Bolşevik kuzeyde söz konusu olmayan bir biçimde özgürdüler. Alman ve Avusturyalılar kökten farklı bir toplumsal ve ekonomik düzen kurmakla ilgilenmiyorlardı. Dolayısıyla yerel halkı istediklerini yapmakta büyük ölçüde serbest bırakmışlardı. Bunun bir sonucu olarak kentliler boş zamanlarını sevdikleri etkinliklerle geçirebildiler ve zevke sefaya daldılar. Bunu öyle büyük bir coşkuyla yaptılar ki çağdaşları tarafından veba zamanında ziyafet çekenlere benzetildiler. Gündüzleri gösterişli caddeler çok dilli güneyli kalabalıklarla dolup taşıyordu. İyi giyimli insanlar dükkan ve restoranları Robinat ve Panconi gibi gözde kafeleri dolduruyorlardı. Vurguncular için kambiyo işlevi görmeye başlayan bu tip yerlerin sayısı da iki katına çıkmıştı. Buralarda döviz, yabancı mal, Bolşevik topraklarındaki terk edilmiş mülkler gibi değeri olan her şey alınıp satılıyordu. Geceleri insanlar tiyatro, restoran, kafe, şantan ve kumarhanelerin yanı sıra seks ve uyuşturucuda uzmanlaşmış batakhanelere de akın ediyorlardı. Parayı sanki bütün değerini yitirmiş gibi etrafa saçıp savuruyorlar, keyiflerine bakıp son yıllarda yaşanan dehşetin yanı sıra hemen dışarıda pusuya yatmış olan yenisini de unutmaya çalışıyorlardı. Şampanyalar patlatılırken ve şarkılar iç mekanlarda şakırken işyerleri ve ev sahipleri demir kepenklerini indiriyorlar ve giriş kapılarını kilitliyorlardı. Kent merkezi gece geç saatlerde sanki halkın tamamı ölmüş gibi tekinsiz bir havaya bürünüyordu. Bir tiyatro veya sinemadan çıkıp hızla dağılan kalabalığın beklenmedik sesi ancak tek tük silah sesiyle bozulan bir sessizliği dağıtıyordu. Taksi bulmak güçtü ve sürücüler yola çıkmayı göze almak için çok yüksek bir ücret istiyorlardı. Öyle olunca insanlar belirli bir mesafe yürümek durumunda kalmayı hesaba katarak çeşitli önlemler alıyorlardı. Bir deniz subayı nasıl davranması gerektiği konusunda söylenenleri hatırlıyordu. Eğer yolda birini, özellikle birkaç kişiyi bir arada görürsen hemen yolun karşı tarafına geç ve tabancanın emniyet kilidini aç. Eğer biri tarafından takip edilirsen hiç uyarmadan ateş et. Frederick'in Nisan 1919'a dek içinde yaşadığı dünya böyle bir dünyaydı. Bu dönemde Odessa'da neler yaptı? Sığınmacılar arasında Moskova'nın sahne dünyasından tanıdığı birçok girişimci ve oyuncu vardı. Şarkıcı Issa Kramer ve Alexander Vertinsky'nin yanı sıra Rusya'nın ilk sessiz sinema yıldızı Vera Holodnaya da bunlar arasındaydı. 1916'dan beri birlikte iş yaptığı Odessa'lı girişimciler ve tiyatro sahipleriyle de çok defa temasa geçti. Moskova'da her zaman bir ortağı olduğundan kafe, şantan, tiyatro veya restoran işletmek onun için doğal ve kolay olacaktı. Ve üstelik kentin her yerinde yeni yerler açılıyordu. Frederick'in Odessa'da villasının yanı sıra biraz parası ve başka mal varlığı olması olasıdır. Bunlar Moskova'daki mal varlığının akıbetine uğramamıştı. Önceki yıl kentte yapılan rejim değişikliklerine karşın birkaç özel banka Bolşevik döneminde faaliyet göstermenin yolunu bulmuştu ve Nisan 1919'a dek faaliyet göstermeye de devam edecekti. Kesin olan şuydu. Odessa'daki başka çoğu sığınmacı gibi Frederick de dönemin deyişiyle hala bavullarının üzerinde oturuyor ve Moskova'ya dönebilmek ve ona ait ne varsa iadesini istemek için Bolşeviklerin düşmesini veya defedilmesini bekliyordu. 11 Kasım 1918 tarihinden sonra her şey birdenbire değişti. O gün sabah 11'de Paris yakınlarındaki bir ormanda Almanya İtilaf Devletlerine teslim oldu ve 1. Dünya Savaşı nihayet sona erdi. Çok geçmeden ateşkes anlaşmasının şart koştuğu gibi Almanlar Odessa'da dahil işgal etmiş oldukları toprakları boşaltmaya başladılar. Derken Rusya'nın kuzeyinden gelen sığınmacıları sevinçten uçuran bir haber geldi. Müttefiklere ait bir deniz filosu İstanbul'a gelmişti ve buradan Odessa'ya hareket etmek üzereydi. Fransızlar kente bir ordu çıkaracaklardı. Beyaz ordu askerleri Bolşeviklere karşı bir savaş başlatmak için yabancı güçlerce kuşatılmış bölgede toplanmaya başlayacaklardı. Fransızlar Bolşevikleri Almanların üvey evladı olarak görüyor ve müttefiklerinin davasına ihanet ettiklerini düşünüyorlardı. Heyecan içindeki kalabalıklar her gün Odessa limanının yukarısındaki bulvarlarda toplanmaya ve ufukta kurtarıcılarının gemilerini gözlemeye başladılar. Federik ve diğer sığınmacılar için eve dönmek artık yalnızca bir zaman meselesiydi. 17 Aralık'ta müttefiklerin savaş gemileri sonunda Odessa'ya ulaştı. Yerel bir beyaz askeri birim kısa süreliğine kente girip Ukrayna askerlerini buradan çıkardı. Müttefiklerin 1800 kişilik öncü birliği aynı gün kıyıya geldi. 18 Aralık'ta 70 bin kişiyi bulacak bir ordu nakil botlarıyla dalga dalga karaya çıkmaya başladı. Modern savaş aygıtlarıyla muhteşem bir biçimde donatılmışlardı. Tanklar, ağır silahlar, kamyonlar, zırhlı araçlar ve hatta uçaklar vardı. Büyük miktarda bir malzemenin oluşu Fransızların ve diğer müttefiklerin Odessa'da kalacağını doğruluyor gibiydi. Halk gelen askerleri kurtarıcı olarak alkışlamak için limana inen sokaklara fırladı. Aylar süren endişeli bir bekleyişten sonra aslında pek azının Fransa'dan geldiği anlaşılan askerlerin egzotik görünümü, gerçek dışı görünen bu sahneye daha da abartılı bir neşe katıyordu. Askerlerin çoğu Kuzey Afrika'daki Fransız sömürgelerindendi ve içlerinde Fas'tan gelmiş siyah Müslümanlar ve Cezayir'den gelmiş 30 bin Zouave de vardı. Fesler ve göz alıcı kırmızı şalvarlar üniformalarının bir parçasıydı. Sert görünümlü büyük bir Yunan asker topluluğu da vardı. Haki kilit etekleri ve uzun püsküllü başlıkları vardı. İtilaf devletleri askerleri kente akmaya devam ettikçe Karadeniz'i sırtlarına alarak 20 mil uzunluğunda bir yarım daire şeklinde Odessa'nın dışına doğru yayıldılar. İstanbul'da ünlenmiş Fransız başkomutan General Franchet d'Experien'in de vaat ettiği gibi bu bir beyaz Rus ordusunun büyümesine imkan verecek sağlam bir engeldi. İlk başta Fransız işgali Odessa'daki sivil hayatı canlandırdı. Restoran ve tiyatrolar daha çok insanla doldu. Kent merkezinde silah sesi daha az duyulur oldu ve vurguncular hiç olmadıkları kadar meşguldüler. Ancak 1919 yılının ilk baharına doğru durum akla gelebilecek her açıdan hızla kötüleşmeye başladı. Bolşevikler müttefik askerlerini 70 bin doğudaki iki önemli kentte yenilgiye uğrattıktan sonra Odessa'ya doğru harekete geçtiler. Beyazlar asker toplama çabalarını ne kendi aralarında ne de Fransızlarla etkili bir biçimde koordine edemediler. Mart geldiğinde Odessa'daki gıda durumu alarm vermeye başlamıştı. Kentin altyapısı çökmekteydi ve tifüs salgını çıkmıştı. Paris ve İstanbul'daki başkomutanlar ve kurmayları Odessa macerasının tümüyle bir stratejik hata olduğu ve kenti boşaltmaları gerektiği sonucuna vardılar. 6 Nisan 1919'da Frederick bir kez daha Bolşeviklerden kaçmak zorunda kaldı. Sayfa 175. İstanbul'da sıfırdan başlamak. Odessa'dan gelen sığınmacılar sonunda Galata rıhtımında gemiden indiklerinde İstanbul'daki Amerikan Başkonsolosluğu'nun onlara işe yarar bir yardımda bulunacak ne parası ne de isteği vardı. Frederick ailesini önce kentteki en iyi iki otelden biri olan Pera Palace'a götürdü. Burada kalmak kolay karşılayamayacağı bir lükstü ama İmparator Nikolay'daki pislik ve yoksunluktan, Kavaka'daki aşağılayıcı karantina deneyiminden sonra iyi bir otelin temiz ve konforlu ortamına girmek müthiş bir rahatlama olmalıydı. Pera Palace 1895'te Beyoğlu yakasının yüksek bir noktasında Şark Ekspresi yolcularının konaklayacakları modern bir konut olarak açılmıştı. Bu efsanevi tren hem gerçekte hem de kurmaca ve sinemada Londra, Paris ve Venedik'ten geçerek Avrupa'yı boydan boya kat ettikten sonra İstanbul'da Sirkeci Garı'na geliyordu. Pera Palace, Sultan'ın Dolmabahçe Sarayı dışında İstanbul'da elektriği, elektrikli asansörü ve sıcak suyu olan ilk yapıydı. Birinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrasındaki en parlak günlerinde ağırladığı ünlü konuklar arasında Avusturya-Macaristan İmparatoru Franz Josef, Birleşik Krallık Hükümdarı 8. Edward, modern Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Ernest Hemingway, Greta Garbo, Agatha Christie ve daha pek çok kişi vardı. Vitray, mermer ve yaldızlı sıvayla bezenmiş otelin son zamanlarda yenilenerek yeniden eski görkemine kavuşmuştur, olağanüstü bir manzarası vardı. Boğazı ve altın boynuzu görüyordu ve Pera bölgesinin tüm özelliklerini kendinde toplamıştı. Müslüman bir Türk denizinde kozmopolit batılaşmış bir toprak parçasıydı. Pera Palace Oteli bu dönemde İstanbul'un sosyal ve iş hayatının başlıca merkezlerindendi ve hayatta başarmak için parası ya da fikirleri olan insanların buluşma noktasıydı. Frederick buraya geldikten kısa bir süre sonra yaşlı bir Moskovalı tanıdığına roman müzisyen Nisha Kodolban'a rastladı. Büyük bir burnu, arkaya taranmış bir yantili saçları, hüzünlü bakışları ve kocaman bir gülüşü olan Kodolban, simbalon virtüözüydü. Bagetle çalınan santur benzeri bu çalgı, çingene müziğinde çok yaygın olarak kullanılıyordu. Kodolban, Frederick'in güçlüklere büyük bir hevesle göğüs gelmesinden çok etkilendiğini hatırlıyordu. Hiç olmadık bir şey yapmaya çalışacağım diyordu siyah adam. Bazı fikirlerim var. Frederick her şeye sıfırdan başlayacağını söyleyerek devam ediyordu sözlerine. Karadeniz'in dalgalarından daha büyük engellerin üstesinden geldikten sonra hiçbir şeyin onu durduramayacağını anlatıyordu. Ayrıca bu kenti sevdiğini söylüyordu. Ona biraz Moskova'yı bile hatırlatıyordu. Daha sonra Frederick Kodolban'a ant içti. Karısına da ant içmişti. Artık usanmıştı. İstanbul'da başına ne gelirse gelsin buradan asla ayrılmayacaktı. Kodolban'ın tumturaklı bir dille anlattığı anılarında Frederick şöyle diyor. Boğaz gecelerini fethettikten sonra yaşamın burada sonlanacağını söyledi ve unutulmaz gülümsemesiyle noktaladı. Pekala, bana katılacak mısın? Frederick'in bu enerjisinden çok etkilenen Kodolban İstanbul'dan ayrılmayı ertelemeye karar verdi ve ortak geçmişlerine atıfla yeni bir Maxim olacağını varsaydığı adını Moskova'daki ünlü önceliğinden alacak bir gece kulübünde çalışmayı kabul etti. Ancak Frederick bu kadar aceleciliğe hazır değildi. Henüz ortada bir Maxim yok. İnsanda şans varsa yavaş yavaş ilerler diye belirtti. Stella adında bir yerle başlayacağım.